Ayrım 16, sayfa 253, 8. Ay takviminin 7. ayının 7. günüydü. O gün Çoban Yıldızı ve Vega Samanyolu'nda buluşurlar. Evin içi yapış yapış ve çok sıcaktı. Sıcaktan bunalıyorduk. İçerisi sivrisinek kaynıyordu. O kadar çok sivrisinek vardı ki artık uçarken birbirlerine çarpıyorlardı. Annem nar ağacının altında bir hasır serdi. Önce hasırın üzerine oturduk, ardından uzanıp annemin zayıf mırıltılarını dinledik. Akşama doğru hafif bir yağmur çiseledi. Annem bunun Vega'nın gözyaşları olduğunu söyledi. Hava çok nemliydi. Arada bir rüzgar esiyordu. Nar ağacının altındaki yapraklar ışıldıyordu. Askerler doğu ve batı kanadındaki odalarda kendi yaptıkları mumları yapmışlardı. Sivrisinekler bizi ısırmaya başlayınca annem yelpazesiyle onları kovaladı. Dünyadaki tüm saksanlar sanki anlamışlar gibi o gün mavi gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar birbiri üzerine yığılmış gibi. Birinin kuyruğu diğerinin gagasında, aralarında hiç boşluk bırakmayacak bir şekilde sanki gökte kuştan bir köprü oluşturmuştu. Vega ve Çoban Yıldızı kuş köprüsünün üzerinde buluştular. Yağmur ve çiğ damlaları bütün bir yıl ayrı kalmış iki sevgilinin gözyaşlarıydı. Annemin mırıltıları eşliğinde ben, Janguan Niandi, bir de Sima Kun'un varisi başımızı parlak yıldızların olduğu göğe çevirmiş, annemin anlattığı o iki yıldızı arıyorduk. 8. ablam gözü görmemesine rağmen yine de başını göğe çevirmişti. Onun gözleri yıldızlardan daha parlaktı. Hutong'da nöbetten dönen askerlerin ağırlaşmış ayak sesleri yankılandı. Uzaktaki vahşi doğada kurbağaların vıraklamaları bir göl gibi büyüdü. Duvarda fasulye dallarından yapılmış bir kafes içinde duran yeşil çekirge şöyle şarkı söylemeye başladı. İsuya su dolu, İsuya su dolu. Hava iyice kararınca birkaç büyük kuş pervasız ve kaba bir şekilde havayı delercesine uçmaya başladı. Onların o belli belirsiz beyaz silüetlerini izleyip rüzgarı taradığı kanatlarından çıkan sesleri dinledik. Yarasalar heyecanla ciyaklıyordu. Su damlaları ağaç yapraklarından pıt pıt diye sesler çıkararak yere dökülüyordu. Shazouha annemin kucağındaydı. Solukları çok düzgündü. Doğu kanadındaki odadan Shanguan Lingdi'nin bir kediyi andıran çığlıkları geliyordu. Dilsiz'in büyük kara gölgesi fener ışığında titreşiyordu. İkisi çoktan evlenmişti. Nikahlarını komiser Yang kıydı. Bir zamanlar kuş perisinin meditasyon odası olan oda şimdi Shanguan Lingdi ve Dilsiz'in arzularını dizginleme gereği duymadıkları yatak odalarına dönüşmüştü. Kuş perisi sık sık yarı çıplak bir halde avlıyor koşturuyordu. Bir keresinde askerlerden biri kuş perisinin memelerine gizlice bakmaya çalıştığı için neredeyse Dilsiz'in elinde kalacaktı. Adamın boynunu koparacaktı. Geç oldu, artık içeri gidelim uyuyalım dedi annem. İçerisi sıcak, hem sivrisinek de var, izin ver de burada uyuyalım dedi 6. ablam. Annem olmaz dedi. Rutubet size zarar verir, hem gökte çiçek toplayanlar var. Sanki az önce birinin şöyle dediğini duydum. Ne güzel bir çiçek, hadi toplayalım. Biz gelene kadar beklesin, sonra gelip toplarız. Bunu söyleyenler örümcek ruhları özellikle genç kızlar için gelip onların bekaretini alırlar. Tankın üzerine uzandık ama gözümüze uyku girmiyordu. En tuhafı da 8. ablam Shanguan Yu'nun başını yastığa koyar koymaz uykuya dalmasıydı. Ağzının kenarından salya biri damlıyordu. Sivrisinekleri kovmak için yakılmış misk otu genzimize doldu. Askerlerin yaktığı mumların ışığı pencerelerinden süzülüp bizim pencerelere vurduğundan az da olsa avluda neler olup bittiğini seçebiliyorduk. Shanguan Leiden'in bize gönderdiği tuzlu bir balık tuvaletin oradan o pis çürümüş kokusunu salıyordu. Bize pek çok değerli eşya göndermişti. İpek ve saten kumaşlar, antika mobilyalar, bunların hepsine imha birliği el koydu ama birden kapının sürgüsü yavaşça çatırdadı. Kim o dedi annem bir yandan da el yordamıyla kangın baş ucundaki satırı eline alarak. Cevap gelmedi. Belki de bir şey duyduğumuzu sanmıştık. Annem satırı yerine bıraktı. Sivrisinekleri kovmak için yakılmış olan misk otundan zayıf kırmızı kıvılcımlar çaktı. Kangın önünde birden uzun, zayıf ve kara bir gölge belirdi. Annem korku dolu bir çığlık attı. 6. ablam da ona katıldı. O kara gölge birden Kangın üstüne atılıp annemin ağzını kapattı. Annem satıra ulaşmak için mücadele etti. Tam elini kaldırdığında kara gölgenin şöyle dediğini duyduk. Ana, Laidi ben, benim ben, Laidi. Annemin elindeki satır Kangın üzerindeki hasıra düştü. Büyük ablam gelmişti. Büyük ablam Kangın üstünde diz çöküp hıçkırarak ağlamaya başladı. Şaşkınlıkla onun karanlıkta seçilemeyen belli belirsiz yüzüne baktık. ablamın yüzünde pırıl pırıl parlayan bir şeyler gördüm. Laidi, benim ilk kızım, gerçekten sen misin yoksa bu bir hayalet mi? Bir hayalet anası da olsan senden korkum yok. Anan şöyle güzelce bir baksın sana. Annem kangın boş ucunda kibrit arandı. Büyük ablam annemin kolunu tutup ana feneri yakma diye fısıldadı. Laidi, seni kurt kalpli şey, bunca yıl o şah denen adamla hangi deliğe kaçtın? Ananı burada bir başına acılar içinde bıraktın. Ana, anlatacak o kadar çok şey var ki, dedi ablam. Öncelikle kızım nerede? Annem tatlı tatlı uyuyan Şazavuha'yı ablama uzatırken, seni de anadan sayıyorlar ya, sadece doğurdun, bakmadan bile kızına, bunu yabani hayvanlar bile yapmaz. Onun yüzünden 4. ve 7. kız kardeşlerin... Ana, dedi ablam, sana olan borcumu bir gün mutlaka ödeyeceğim. 4. ve 7. kız kardeşlerime de bir gün borcumu öderim. Bu sırada 6. ablam geldi ve abla diye haykırdı. Ablam Şazavuha'ya bakmakta olan yüzünü kaldırdı. 6. ablamın yüzünü okşayarak, 6. kız kardeşim, Yintok nerede? Ya Yunü, Yintok, Yunü, büyük ablanı hatırlıyor musunuz, dedi. Eğer imha birliği buraya gelmeseydi evcek açlıktan ölecektik, dedi annem. Ana, o Yang ve Lu denilen adamlar iyi adamlar değil, dedi ablam. Bize çok iyilikleri dokundu. Onlar hakkında kötü konuşmak olmaz, dedi annem. Ana, bu onların kurduğu komplonun bir parçası. Şah Yüelenga mektup yazıp teslim olmasını istediler. Eğer teslim olmazsa kızımızı kaçıracaklarmış, dedi ablam. Bir bu eksikti. Adamlar savaşta, bir bebeğin savaşta ne alakası olabilir, diye sordu annem. Ana, buraya ben bu kez kızımı kurtarmaya geldim. Ana, yanımda bir düzine asker var. Hemen çekip gitmeliyiz. O Yang ve Lu denilen adamlar boş seferlerinin tadını çıkarsınlar. Ana, sana olan borcumuz dağı aştı. Umarım bir gün sana olan borcumu ödememe izin verirsin. Gece uzun, rüya çok. Kızın artık yola koyulmalı, dedi ablam. Ablam daha sözünü bitirmeden annem Şazoha'yı kucağına almıştı bile. Annem öfkeyle şöyle konuştu. Laidi, konuyu değiştirip beni ikna edebileceğini sanma. Kızını bir köpek gibi nasıl fırlatıp attığını düşün. Onu bugüne getirebilmek için hiçbir şeyden esirgemedim. Öyle birdenbire ortaya çıkıp hazıra konamazsın. Komutan Lu ve komiser Yang hakkında söylediklerini senin uydurma. Analık mı yapmak istiyorsun artık? Şah Yüeleng tüm tutkunu kuruttu mu yoksa? Ana, o artık Japon İmparatorluk ordusunda bir tugay komutanı. Elinin altında 1000'den fazla adamı var. Kaç tane adamı olduğu umurumda değil, neyin komutanı olduğu da öyle, dedi annem. Ona söyle de gelip kızını kendi istesin. Söyle ona, ağaca astığı o yaban tavşanlarını da onun için sakladın. Ana, dedi ablam, bu binlerce askeri ve 10 binlerce savaş atını içeren büyük bir olay. Lütfen araya girme. Ben hayatım boyunca her işe burnumu soktum. Artık ne kadar asker, kaç savaş atı varsa umurumda bile değil. Tek umurumda olan Şazohoya'yı büyütmüş olmam. Onu başkasına veremem, dedi annem. Ablam bebeği birden kapıverdi. Kanktan aşağı atlayıp dışarıya koştu. Annem, seni tosbağa dölü, buna nasıl cüret edersin, diye sövdü. Şazavuha ağlamaya başladı. Annem de kanktan aşağı atlayıp peşlerine düştü. Avludan pat pat diye silah sesleri yükseldi. Sonra çatıda bir gürültü koptu. Birinin inleyerek çatıdan aşağı yuvarlandığını gördük. Avluya öylece düşüverdi. Bir ayağın evin çatısını kırdığını duyduk. Sonra aşağıya doğru bir çamur yığını ve yıldız gibi parlayan bir şeyler düştü. Avluda büyük bir hengame yaşanıyordu. Silah sesleri, süngü çatırtıları birbirine girdi. Askerlerin kaçmalarına izin vermeyin, diye bağırdığını duyduk. İmha birliği askerlerinin ellerinde gaz yağından meşalelerle avluya koşarak girdiğini gördük. Avlu birden şafak gibi aydınlandı. Hutong'da ve evin arkasında bağırışan erkek sesleri duyduk. Evin ardında biri, bağlayın onu çabuk, seni küçük kayınbirader, bakalım hala kaçmaya cesaretin var mı, diye bağırdı. İmha birliğinin komutanı Lu avluya girdi. Şazahuya'yı kucağında sıkı sıkı sarıp duvarın köşesinde gizlenmiş olan Shangguan Lai diye, Şah Hanım, böyle davranmanızın bir anlamı var mı hiç, dedi. Şazahua ablamın kucağında ağlamaya başladı. Annem de avluya çıktı, bizlerse pencereden dışarıyı izliyorduk. Evin hemen girişindeki patikada tüm vücudu delik deşik olmuş bir adam uzanıyordu. Adam çok kan kaybediyordu. Bir gölet oluşturan kan küçük yılanlar gibi dört bir yana saçıldı. Sıcak kanın o pis kokusu, gaz yağının o burun delen kokusu, kan deliklerinden fışkırırken baloncuklar da çıkarıyordu. Adam henüz ölmemişti. Bir bacağı hala hareket ediyordu. Sonra yeri ısırmaya başladı. Boynu durmadan seyirdiğinden ötürü yüzünü göremiyorduk. Ağaçların yaprakları altın ve gümüş varaklar gibi parlıyordu. Dilsiz Sun, Myanmar kılıcı elinde bir yanda bağırıyor, bir yandan da komutan Lu'ya eliyle bir şeyler anlatıyordu. Kuş perisi de dışarı koştu. Bu kez giyimi kuşamı yerindeydi. Üzerindeki gömlek muhtemelen Dilsiz'in askeri üniformasının bir parçasıydı. Altında bir şey yoktu. Gömlek diz kapaklarına kadar iniyordu. Memeleri ve beli yarıya kadar açıktaydı. Ayak bilekleri uzun, ince ve karbeyazıydı. Baldırları kaslı, kaygan ve pürüzsüzdü. Ağzı yarı aralanmıştı. Bir o meşaleye, bir bu meşaleye bakarken gözleri parıldıyordu. Avluya yanlarında yeşiller giyinmiş ve elleri bağlanmış üç adam olan bir grup asker girdi. Birinin kolu yaralanmıştı. Kolundan kan damlıyordu. Yüzü kireç gibiydi. Diğerinin bacağı topallıyordu. Üçüncüsünün ise boynuna bir ip geçirilmişti. Başını kaldırmak için epey uğraştı ama arkasında duran koca elli birkaç adam tüm güçleriyle ipi çektiğinden ötürü bir türlü başarılı olamadı. Onların peşi sıra Komiser Young da avluya girdi. Elinde bir el feneri vardı. Fenerin camına kırmızı saten bir kumaş bağladığından fenerden kırmızı bir ışık saçıyordu. Annem çıplak ayakla yeri pat pat diye döverek yürüyordu. Solucanların topraktan çıkarken avluya yığdığı çamurlar ayaklar altında ezildi. Annem korkusuz bir tavırla ''Burada ne oluyor Tanrı aşkına?'' diye çıkıştı komutan Lu'ya. ''Koca baldız, bu sizi ilgilendirmez.'' dedi komutan Lu. Komiser Young, kırmızı bir saten bağladığı el fenerinin ışığını yok yere defalarca Shangguan Lady'nin yüzüne tutup durdu. Shangguan Lady orada bir kavak ağacı gibi dikiliyordu. Annem ablamın yanına gidip Shazahua'yı onun kucağından alıverdi. Shazahua annemin kucağına iyice yerleşti. Annem, akıllı kızım benim, korkma sakın, ninem burada diye rahatlatmaya çalıştı onu. Shazahua'nın ağlaması yavaş yavaş hafif hıçkırıklara dönüştü. Ablam kollarını kızı hala kucağındaymış gibi tutuyordu. Öylece taşlaşmıştı sanki ve bu çok çirkin bir manzaraydı. Yüzü bembeyazdı, bakışları sabitlenmiş, gözleri iki çizgiye dönüşmüştü. Üzerinde tüm bedenini saran erkek işi yeşil bir üniforma vardı. Olgunlaşmış memeleri dimdik duruyordu. Şah Hanım, size hiç kimsenin yapamayacağı kadar insanlık gösterdik. Bizim yeniden örgütlenmemizi kabul etmediniz. Biz de sizi buna zorlamadık ama Japonlara teslim olup onlarla işbirliği yapmayacaktınız, dedi komutan Lu. Ablam alaycı bir sesle, bu erkekler arasında çözülmesi gereken bir mesele. Benim gibi bir ev hanımıyla bunu tartışmayın, dedi. Şah Hanım, duyduğuma göre siz komutan Şah'ın taburunun üst düzey kurmay subaylarından birisiymişsiniz, dedi komiser Young. Benim tek bildiğim buraya kızımı almak için geldiğim. Eğer taşaklı adamlarsanız gidip onunla gerçek kılıç ve gerçek silahlarla birebir dövüşürsünüz. Küçük bir çocuğu kaçırıp yaygara çıkarmak erkek adamın yapacağı iş değil, dedi ablam. Şah Hanım, bizi yanlış anladınız. Küçük Şah, kız kardeşimize sevecenlikle yaklaşmak dışında başka bir niyetimiz yok. Ona tüm ilgimizle baktık. Anneniz buna şahittir. Kız kardeşleriniz de şahit olmuştur. Yer gök şahidimizdir. Size ne yapmak istediğimizi anlatayım. Bu çocuğu çok seviyoruz. Ve bu çocuk için yapamayacağımız şey yoktur. Onun iyiliğini düşünüyoruz. Bu güzel çocuğun vatan haini bir babası ve vatan haini bir annesi olmasını istemiyoruz, dedi komiser Young. Bu söylediklerinizin bir kelimesini bile anlamadım. Nefesinizi boşa harcamayın. Madem elinize düştüm, bana istediğinizi yapabilirsiniz, diye karşılık verdi abla. Dilsiz birden ortaya atıldı. Onlarca meşalenin ortasında daha heybetli ve daha vahşi görünüyordu. Porsuk yağıyla sıvanmış çıplak kara derisi pırıl pırıl parlıyordu. Ah oh, ah oh, ah oh. Kurt gibi gözler, yaban domuzu gibi bir burun, maymun gibi kulaklar, kaplan gibi bir yüzle kükredi. Kalın ve güçlü kollarını havaya kaldırdı. Yumruklarını sıktı, etrafındakilere doğru bir dövüş sanatı pozu takındı. Vatikan üzerindeki bir ölüyü tekmeleyip bağlı olan üç esire sırayla birer yumruk geçirdi. Her bir adama bir yumruk attı. Bir yumruk ardından bir. Ah o! Sıranın sonu gelince tekrar başa dönüp birer pozda daha yumruk atıyordu. Ah o! Ah o! Ah o! Her bir yumruk bir öncekinden daha sertti. En sonuncu yumruk inatla başını yukarıya kaldırmak isteyen o esiri yere çaldı. Komutan Young sert bir tavırla onu uyardı. Dilsiz Sun, seni esirlere vurmaktan men ederim. Dilsiz'in dudakları aralandı, şöyle bir güldü. Önce Shangguan Lady'ye, sonra da kendini işaret etti. Lady'nin yanına gidip sol eliyle onun kemikli omzunu tuttu. Sağ eliyle de etrafındakilere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Kuş perisi kendinden geçmiş bir halde meşalelere bakıyordu. Büyük ablam sol elini kaldırıp dilsizin sol yanağına sesli bir tokat şaplattı. Dilsiz onun omzunu bırakıp sanki bu saldırının nereden geldiğini bilmiyormuş gibi şüpheli ve şaşkın bir tavırla yanağını okşadı. Ablam sağ elini kaldırıp dilsizin sol yanağına bir tokat daha attı. Bu tokat diğerinden daha kuvvetli bir tokattı ve keskin bir ses çıkardı. Dilsiz şöyle bir sendeledi. Ablam da bu güçlü tepkiden ötürü birkaç adım geriledi. Ablamın keman kaşları çatıldı, zümrütü anka gözleri iyice açıldı. Dişlerini birbirine vurarak hayvan kız kardeşimin hayatını mahvettin diye sövdü. Götürün şunu, vatan haini olmasının yanında bir de vahşi çıktı dedi komutanlı. Birkaç asker gelip ablamı kollarından yakaladı. Ablam yüksek sesle, ana bu kadar aptal olamazsın. Üçüncü kız kardeşim bir zümrütü anka ama sen onu dilsize verdin diye haykırdı. Bir asker koşarak avluya girdi nefes nefese. Komutanım, komiserim, komutan Şah'ın atlı birlikleri çoktan Şalingazi kasabasına girmiş diye rapor verdi. Herkes sakin olsun. Her bir birlik komutanın çok dikkatli olmasını, planladığımız gibi hareket edilmesini ve mayınların hemen yere gömülmesini istiyorum dedi komutan Lu. Koca Baldız, sizin ve çocuklarınızın emniyeti için bizimle birlikte komuta merkezine gelin dedi komiser Yang. Annem başını sallayarak hayır, öleceksek kendi kangamızın üzerinde ölmek isterim diye karşılık verdi. Komiser Yang'ın bir el hareketiyle bir grup asker annemin yanına geldi. Başka bir grup da içeriye girdi. Ah Tanrım, gözlerini aç da ne olup bittiğini gör diye haykırdı annem. Ailece Simalar'ın evinin yan odalarından birine kapatıldık. Kapıda nöbetçiler vardı. Yanımızdaki oda evin salonuydu. Gaz lambasıyla aydınlatıyordu. İçeriden birinin bağırdığını duydum. Köyün dışından durmadan patlamış mısırı andıran silah sesleri geliyordu. Komiser Yang elinde cam kafesli bir fenerle hiç acele etmeden içeriye girdi. Fenerden yükselen kara dumanlardan ötürü gözleri kısmıştı. Feneri pelesenk ağacından yapılmış bir masanın üzerine bıraktıktan sonra bizi süzerek ''Neden ayakta dikiliyorsunuz? Otursanıza, oturun, oturun.'' dedi. Duvara dayalı olan pelesenk ağacından yapılmış sandalyeleri göstererek ''Koca Baldız, İkinci damadınızın gerçekten çok ihtişamlı bir evi varmış dedi. Sandalyelerden birine önce kendi oturdu. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Biraz alaycı bir bakışla bizi süzdü yine. Büyük ablam komiserin karşısındaki sandalyeye oturup suratını asarak "Komiser Yang, bir tanrıyı davet etmek kolaydır ama onu uğurlamak çok zor bir iştir." dedi. Komiser Yang gülerek "Tanrıyı çağırmak için o kadar zahmete girmişim. Neden uğurlamak isteyeyim ki?" dedi. Ablam ''Ana otur sen de seninle bir alıp veremedikleri yok.'' dedi. ''Hiçbirinize hiçbir şey yapacağımız yok.'' dedi komiser Yitang. Komiser Yang tebessüm ederek. ''Koca Baldız oturun lütfen.'' Annem kucağında sağ Zahua ile birlikte duvarın köşesindeki sandalyelerden birine oturdu. Sekizinci ablamla ben annemin elbisesine tutunup sandalyenin yanında ayakta bekledik. Simaların varisi başını altıncı ablamın omuzuna dayamıştı. Ağzından salyalar akıyordu. Altıncı ablam o kadar uykuluydu ki ayakta bir ileri bir geri sallanıp duruyordu. Annem onu kolundan çekip sandalyeye oturttu. Altıncı ablam sandalyeye oturunca gözlerini kocaman açıp etrafa bakındı. Hemen ardından tatlı ve sesli bir uykuya daldı. Komiser Yang bir sigara çıkarıp sigaranın ucuyla birkaç kez baş parmağına vurdu. Sonra ceplerini yokladı. Kibrit arıyor olmalıydı. Kibrit bulamadı. Ablam bunu eğlenceli bulmuş olacak ki hemen alaycı bir tebessüm takındı. Komiser fenere doğru seyirtti, sigarayı ağzına koyup aleve doğru eğildi. Gözlerini kısıp sigarayı içine çekti. Alev titreyip dans etmeye başladı. Sigaranın ucu önce kızardı, hemen ardından parlamaya başladı. Sonra başını kaldırıp sigarayı ağzından çıkardı. Ağzını kapadı, burun deliklerinden duman çıkardı. Köyün dışından gelen yoğun patlama sesleri pencerenin ahşap çerçevelerini titretti. Yangınların pırıltısı geceyi aydınlattı. Dışarıdan bazen belli belirsiz, bazen de çok net bir biçimde duyulan insan çığlıkları ve bağırışları geliyordu. Komiser Yang'ın yüzünde bir tebessüm belirdi. Meydan okuyan bir tavırla Laidi'ye baktı. Laidi oturduğu sandalyede sanki diken varmış gibi bir türlü rahat oturamıyordu. Durmadan oturuş şeklini değiştiriyordu. Sandalyenin bacakları gıcırdamaya başladı. Ablamın yüzü kireç gibiydi. Sandalyenin kolçaklarına dayadığı elleri durmadan titriyordu. Komutan Şah'ın süvari birliği mayın tarlalarımıza girdi, dedi komiser Yang, biraz pişmanlık içeren bir sesle. Yazık olacak o güzelim atlara. Siz, Sizler hayal dünyasında yaşıyorsunuz dedi ablam sandalyenin kolçaklarından destek alıp ayağa kalkarken. Ama hemen ardından gelen yoğun patlama sesleriyle yerine geri oturuverdi. Komiser Yank ayağa kalktı. Odayı yandaki salondan ayıran ahşap duvara keyifle vurup kendi kendine konuşur gibi. Bütün ev kızılçamdan yapılma. Simaların malikanesi yapılırken kim bilir kaç ağaç kesilmiştir dedi. Sonra başını kaldırıp ablama bakarak sen söyle kaç ağaç kesmek gerekir? Kirişler, çapraz ve destek girişleri, kapı ve pencereler, döşemeler, duvarlar, masa ve sandalyeler, tezgahlar diye sordu. Ablam sandalyede huzursuzca kıvrandı. Bence en azından koca bir ormanı kesmişlerdir dedi. Komiser Yank içi acıyarak sanki kesilmiş ağaçlar, kütükler ve etrafa dağılmış dallar gözlerinin önünde belirmişti birden. Bu hesaplar er ya da geç yapılmalıdır dedi Komiser Yank. Hüzünlü bir sesle az önceki kesilmiş orman görüntüsünü ardında bırakarak. Sonra ablamın yanına gelip bacaklarını iki yana açtı. Sağ elini kalçasına koydu, kolu ve dirseği dar bir açı oluşturdu. Öylece kas katı durdu. Şai Yuelenk ile ölmüş bir dönek arasındaki farkı elbette ki biliyoruz. Arkasında şanlı bir anti-Japon direniş tarihi var. Yaptığından pişmanlık duyarsa onunla bir yoldaş olarak birlikte çalışmaya hazırız. Şah Hanım, çok yakında o da elimize geçecek. Sizden ricam onu buna ikna etmeniz. Ablam sırtına sandalyeye dayayıp keskin bir sesle sizler onu yakalayamazsınız. Bu asla gerçekleşmeyecek. Onun Amerikan yapımı cipi bir attan daha hızlıdır dedi. Peki öyle olsun dedi Komiser Yank kolunu aşağı indirip bacaklarını yeniden birleştirirken. Bir sigara çıkarıp Shanguan Laidi'ye uzattı. Laidi sandalyede iyice büzüşüp sigaradan uzaklaşınca komiser sigarayı daha da uzak yaklaştırdı. Laidi başını kaldırdı. Komiser Yang'ın yüzündeki esrarengiz gülümsemeye baktı. Elini ürkekçe uzatıp sigaradan sararmış parmaklarıyla sigarayı aldı. Komiser Yang yaralamış olduğu sigarayı ağzına götürdü. Sigaranın ucundaki külleri üfleyince kor iyice harlandı. Ardından harlı sigara ucunu Laidi'ye uzattı. Laidi tekrar başını kaldırıp komiserin yüzüne baktı. Yang hala gülümsüyordu. Laidi aceleyle sigarasını dudaklarının arasına sıkıştırdı. Heyecanlanmış görünüyordu. Kendi sigarasını komiserin sigarasıyla yaktı. Laidi'nin dudaklarını şapırdattığını duyduk. Annem hissizleşmiş bir halde duvara bakıyordu. Altıncı ablam ve genç Sima Efendi yarı uyur yarı uyanıktı. Şah Zahua'dan hiç ses çıkmıyordu. Ablamın yüzünden dumanlar yükseldi. Başını kaldırıp sırtını geriye yasladı. Memeleri yorgunca sarktı. Sigarayı tutan parmakları ıslanmıştı. Sudan yeni çıkmış iki çorap balığını andırıyorlardı. Sigaranın dumanı hemen ağzının kenarlarından yukarıya tırmanıverdi. Saçları karman çormandı. Ağzının kenarında derin kırışıklıklar oluşmuştu. Gözlerinin altında iki mor halka vardı. Komiser Yang'ın yüzündeki gülümseme kızgın bir demirin üzerine düşen su damlası gibi dört bir yanından yavaş yavaş küçülerek iğne ucu büyüklüğünde parlak bir noktaya dönüşüp ardından hiçbir iz bırakmadan gözden yitiverdi. Komiser artık neredeyse parmakların ucunu yakacak kadar küçülmüş sigarasını yere atıp ayağının ucuyla söndürdü. Ardından koca adımlarla dışarıya çıktı. Yandaki salondan komiserin Şah Yuelang'ı yakalamamız gerek. Fare deliğine girse bile onu girmiş olduğu delikten çıkarmalıyız diye kükrediğini duyduk. Ardından bir telefon ahizesinin telefona sertçe kapatılırken çıkardığı keskin ses duyuldu. Annem sanki bütün kemikleri çıkarılmış gibi sandalyenin üzerine yığılmış olan ablama merhametle baktı. Kalkıp ablamın yanına gitti. Ablamın sigaradan sararmış olan elini avucuna alıp dikkatlice inceledikten sonra başını iki yana salladı. Ablam sandalyeden aşağı kaydı. Yere diz çöküp iki eliyle annemin bacaklarına sarıldı. Başını yukarı kaldırdı. Dudakları meme emen bir bebek gibi seyiriyor. Ağzından çok tuhaf bir ses çıkıyordu. İlk başta güldüğünü sandım ama hemen ardından ağladığını anladım. Gözyaşlarını ve burnundan damlayan sümüklerini annemin bacağına sürdü. Ablam, ana, gerçeği bilmek istiyorsan seni, kız kardeşlerimi ve erkek kardeşimi düşünmediğim bir an bile olmadı dedi. Pişman mısın diye sordu annem. Ablam bir an tereddüt etti ama hemen ardından hayır anlamında başını salladı. İyi gidilecek yolu Tanrı gösterir. Pişman olmak onu üzer dedi annem. Annem Şah Zahuya'yı ablamın kucağına verirken biraz da sen bak dedi. Ablam Şah Zahuya'nın kara yüzünü hafifçe okşayarak ana eğer beni infaz ederlerse kızım sana emanet dedi. Seni infaz etmezlerse de bu çocuğa ben bakacağım diye karşılık verdi annem. Ablam kızını anneme geri vermek istedi. Annem biraz daha sende kalsın. Ben iyi Tonga emzireceğim dedi. Annem sandalyenin yanına gelip bluzunu yukarıya kaldırdı. Sandalyenin üzerinde diz çökmüştüm. Annem bana doğru eğilince hemen meme emmeye başladım. Eğri oturup doğru konuşmalı. Şuşa denilen adam korkak biri değil. Sırf ağaçlara benim için astığı yaban tavşanları için bile onu damat olarak kabullenmeliyim. Ama ondan öyle çok büyük şeyler de beklenmez. Bunu nereden mi biliyorum? Bunu da ağaçlara astığı yaban tavşanlarından çıkardım. İkiniz bir araya gelirsiniz. Gelseniz dahi şu Yank denen adamla baş edemezsiniz. O pamuk topağına gizlenmiş bir iğne. Adamın karnında dişleri var sanki dedi annem. Başlarda avludaki ağaçların dallarına asılı olan ve dizi dizi meyveleri andıran yaban tavşanları annemi öfkeden çıldırtmıştı. Ama çok kısa bir süre sonra bu yaban tavşanları annemin Şah-ı Öleng'i damat olarak kabul etmesinin nedeni oldu. Bu yaban tavşanları ayrıca annemin Şah-ı Öleng'i Komiser Yang'ın ellerine bırakmasının nedeni de oldu. Zaman yolundaki köprülük görevini başarıyla tamamlamış olan yorgun saksağanlar şafak sökmeden önceki karanlıkta odanın çatısına konup durmadan cıvıldadılar. Saksağanların cıvıltısına uyandım. Annem kucağında Şazahua ile sandalyede oturuyordu. Bense Shangguan Lady'nin soğuk dizleri üzerine oturmuştum. İnce uzun kollarıyla belimi sımsıkı sarmıştı. Altıncı ablam ve Simbaların küçük varisi hala kafa kafaya vermiş bir halde uyukluyordu. Sekizinci ablam başını annemin bacağına dayamıştı. Annemin gözünün feri kalmamıştı. Ağzının kenarları aşırı yorgunluktan aşağı sarkmıştı. Komiser Yang içeri girdi. Bize doğru bir bakış atıp, ''Şah Hanım, gidip Komutan Şah'ı görmek ister misiniz?'' dedi. Ablam beni bırakıp birden ayağa kalktı. Boğuk bir sesle, ''Yalan söylüyorsun.'' dedi. Komiser Yang kaşlarını çatıp, ''Ne yalanı, neden yalan söyleyeyim ki?'' dedi. Masanın önüne yürüdü. Başını eğip feneri üfleyerek söndürdü. Güneşin kırmızı ışınları pencereden içeri girip hemen odanın içini doldurdu. Komiser nazik, belki de hiç nazik değildi, bir tavırla elini uzatıp ''Şah Hanım, lütfen önden buyurun. Daha önce de söylediğim gibi biz bütün yolları kapamak istemiyoruz. Eğer yönünü şaşırıp hata yaptığını kabul ederse kendisinin Demiryolu İmha Birliği'nin komutan yardımcısı olarak karşılarız.'' dedi. Ablam mekanik hareketlerle dışarıya doğru yürümeye başladı. Tam odanın kapısından çıkacakken ardına dönüp anneme baktı. Komiser Yang, ''Koca baldız, siz de gidebilirsiniz, çocuklarınız da gidebilirler.'' dedi. Sima malikanesinin büyük ve ağır kapılarıyla hepsi birbirine benzeyen avlularından tek tek geçtik. Tam beşinci avludan geçerken avlunun içinde onlarca yaralı askerin yatmakta olduğunu gördük. O, Tank denilen kadın asker, şu an bacağından yaralanmış bir askerin bacağını sarıyordu. Beşinci ablam Shangguan Pandi de ona yardımcı oluyordu. Kendini tamamıyla yaptığı işe vermişti, bizim geçtiğimizin farkına bile varmadı. Annem ablama, işte o senin beşinci kız kardeşin diye fısıldadı. Ablam beşinci ablama bir bakış attı. Komiser Yang ağır bir bedel ödedik dedi. Altıncı avlunun içinde bir çift büyük kapı kanadı vardı. Kapı kanatlarının üzerine onlarca ceset yatırılmıştı. Cesetlerin yüzleri beyaz kumaş parçalarıyla örtülmüştü. Komiser Yang, komutanlığı kendini kahramanca feda etti. Bu bizim için hesaplanamaz bir kayıp dedi. Komiser eğilip beyaz kumaşlardan birini kaldırınca tüm yüzü kan izleriyle dolmuş sakallı bir yüz gördük. Komiser, askerlerimiz bize komutan Şah'ın derisini canlı canlı yüzmek için yalvardılar ama bu bizim politikamıza aykırıdır. Şah Hanım, bizim iyi niyetimiz ruhları ve hayaletleri bile etkileyecek kadar samimidir. Sizce de öyle değil mi dedi. Yedinci avludan da geçince kendimizi büyük bir gölgenin önünde bulduk. Sonunda mutluluk malikanesinin yüksek giriş merdivenlerine varmıştık. Sokakta imha birliğinden birkaç asker koşturuyordu. Hepsinin yüzü griye bulanmıştı. Bir grup asker ellerinde yularlarla sokağın doğusundan batısına doğru atlarını çekiştiriyordu. Başka bir grup asker de halatlar bağlanmış bir cipi batıdan doğuya doğru çeken köy halkının başında duruyordu. Mutluluk malikanesinin giriş kapısında karşılayan iki grup bir an durdu. Manga başı oldukları belli olan iki adam koşarak öne çıktı. Durup birbirlerini selamladılar. Sonra sanki kavga edermiş gibi aynı anda Komiser Yang'a rapor verdiler. Biri 13 tane savaş atı ele geçirdiklerini, diğeri ise Amerikan yapımı bir cip ele geçirdiklerini bildirdi. Ama cipin radyatörü bozulduğundan onu çekerek getirmek zorunda kalmışlardı. Komiser Yang onlara övgülerini sundu. Övülen askerlerin göğüsleri kabardı, başları dikleşti, gözleri parladı. Komiser Yang bizi kilisenin kapısına kadar götürdü. Kapının iki yanında silahlı 16 nöbetçi duruyordu. Komiser Young elini kaldırınca askerler önce tüfeklerinin ahşap kabzalarını vurdular. Ardından topuklarını birbirine çarpıştırdılar. Sonra da tüfek selamı verdiler. Biz, yani bir kadın ve bir avuç çocuk bir anda askeri bir denetlemeye çıkmış gibi generale dönüşüverdik. Kilisenin ana salonunun güneydoğuya bakan köşesinde yeşil üniformalar içinde 60'tan fazla esir vardı. Esirlerin başının üzerinde uzanan çatlamış ve yağmurlar yüzünden çürümeye yüz tutmuş çatıda beyaz mantarlar bitmişti. Esirlerin karşısında ellerinde hafif makineli tüfekleri olan 4 asker dikiliyordu. Askerlerin sol ellerinde bir öküz boynuzu gibi kıvrımlı olan magazinler vardı. Sağ ellerinin 4 parmağı tüfeklerinin bir baykirenin kalçaları kadar parlak ve pürüzsüz olan kabzalarına sarılmıştı. İşaret parmakları ise bir kazın dilini andıran tetiklerindeydi. Sırtları bize dönüktü. Askerlerin arkasında ölü bir yılan yığınını andıran deri kemerler vardı. Eğer esirler kaçmak isterlerse pantolonlarını iki elleriyle tutarak koşmak zorundaydılar. Komiser Young'ın ağzının kenarından ne için olduğu anlaşılamayan bir gülümseme hızla geçiverdi. Bir kez hafifçe öksürdü. Bunu belki de insanların dikkatini çekmek için yapmıştı. O kadarını bilmiyorum. Esirler tembel tembel başlarını kaldırıp bize baktılar. Kısa bir süre hepsinin gözü parladı. Kiminin iki kez, kiminin 3 kez, kiminin 5 ya da 7 kez ama en çok parlayanınki 9'u geçmedi. Bu bataklık yakamozunu andıran yanıp sönen gözler muhtemelen Shanguan Lady'yi tanıdıkları içindi. Eğer Komiser Young'ın söyledikleri doğruysa ablam Komutan Shan'ın sağ kolu oluyordu. Shanguan Lady'nin ne çeşit karmaşık duygular içerisinde olduğunu bilmem ama bu duygular onun gözlerini çoktan kırmızıya dönüştürmüş ve yüzü bembeyaz olmuştu. Başını hemen göğsüne eğdi. Bu esir askerler bana belli belirsiz bir hisle misket tüfeği birliğinin kara kaçanlarını hatırlattı. O eşekler de kilisede kaldıkları süre boyunca bu köşede tırmanmaktan hoşlanıyorlardı. 28 eşek 14 çift ayrılır, sen benim kıçımı hafiften ısırır, ben senin böğrünü yumuşaktan dişleyeyim şeklinde birbirlerini kollar, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde yardımlaşarak geçinip giderlerdi. Bu sıkı fıkı eşek grubu acaba şimdi nerede ölmüş yatıyordu? Onların soyunu kurutan kimdir? Simoku'nun At Kulağı Dağı'ndaki gerilla birliği mi yoksa Pozu Tepesi'ndeki Japon gizli polisi mi? Benim vaftiz olduğum o kutsal günde annem vahşice tecavüze uğramıştı. Bunu yapanlar misket tüfeği birliğinin yeşil üniformalar içindeki adamlarıydı. Onlar benim düşmanımdır. Şimdi kutsal babamız, kutsal oğul ve kutsal ruh adına cezalandırılacaksınız. Amin. Komiser Young boğazını temizledikten sonra Şatugay'ın adamları acıktınız mı dedi. Esirler başlarını bir kez daha kaldırdı. İçlerinden bazısı cevap vermek ister gibiydi. Ama ağızlarını açmaya cesaret edemediler. Bazısı da cevap vermeyi bile düşünmedi. Komiser Young'ın yanındaki koruma, küçük kayınlar ne oldu, dilinizi mi yuttunuz? Komiser Young size bir soru sordu diye söylendi. İnsanlara küfretmeyelim diye sert bir şekilde çıkıştı Komiser Young. Yüzü kızaran koruma sessizce başını eğdi. Young, kardeşlerim aç ve susuz olduğunuzu biliyorum. Midesinde sorun olanlar şimdi muhtemelen acı çekiyordur. Gözünüzün önünde yıldızlar uçuşuyor, soğuk soğuk terliyorsunuzdur. Lütfen biraz daha dayanın, yemek birazdan hazır olacak. Burada eksiğimiz çok. Yemek iyi olmayabilir. Öncelikle sizler susuzluğunuzu bastırmak ve ateşinizi söndürmek için biraz maş fasulyesi çorbası hazırlandı. Öğleyin buğday unundan yapılmış çörekte kızarmış at eti yanında Frank soğanı var dedi. Esirlerin yüzlerinden mutluluk okunuyordu. İçlerinden cesaretini toplayan birkaçı kendi aralarında fısıldamaya başladı. Komiser Young, pek çok at öldü. Hepsi iyi atlardı. Gerçekten yazık oldu. Ne yazık ki mayın tarlalarımıza girdiniz. Biraz sonra yiyeceğiniz at eti kim bilir belki de kendi sürdüğünüz atın eti olabilir. Ne derler bilirsiniz. At ve katır bir beyefendi kadar iyi olabilir ama sonuçta yine de at ve katırdır. Dilediğiniz kadar yiyin. Ne de olsa insan besin zincirinin en tepesinde dedi. Komiser hala atlardan bahsederken koca bir kazan taşıyan 2 yaşlı asker nefes nefese içeriye daldı. Yaşlı askerlerin peşi sıra her biri kucağında karınlarından çenelerine kadar gelen kaseler taşıyan 2 genç asker sendeleyerek içeri girdi. Çorba geldi, çorba geldi diye bağırdı. Yaşlı askerler sanki yollarını tıkayan birileri varmış gibi. Genç askerler gergin bir şekilde üst üste yığılmış bir kucak dolusu kaseyi koyacak yer arıyorlardı. Yaşlı askerler aynı anda yere çömelip çorba kazanını yere koymaya çalıştılar. Kazanı yere koyduklarında neredeyse ikisi birden kıç üstü yere oturacaktı. Genç askerler vücutlarının üstüne dik bir pozisyonda tutup dizlerini kırdılar. Sonunda yere çömelip kaseleri bırakabildiler. Kaselerin altında kalan ellerini de hemen kurtardılar. İki kule kase yamuk yumuk bir şekilde yerden yükseliyordu. Ellerindeki ağır yükten kurtulan genç askerler ayağa kalkıp yenleriyle yüzlerindeki teri sildiler. Komiser Young büyük tahta bir kepçe aldı. Çorbayı karıştırırken yaşlı askerlere "Esmer şeker de kattınız mı?" diye sordu. Yaşlı askerler "Komiserimize bildiririz. Esmer şeker bulamadık. O yüzden bir kavanoz beyaz şeker kattık. Şekeri Cao'ların evinden aldık. İhtiyar Cao hanım bize şeker vermek istemedi. Şeker kavanozuna öyle bir yapıştık ki," diye rapor verdiler. "Dilediğiniz kadar yiyin. Ne de olsa insan besin zincirinin en tepesinde," dedi. "Tamamdır. Çorbayı kardeşlerimize pay edin," dedi. Komiser Young elindeki kepçeyi bırakırken sanki birden bizi hatırlamış gibi yüzünü bize döndü. Sıcak bir tavırla "Sizler de birer kase çorba içer misiniz?" diye sordu. Shanguan Lai de alaycı bir sesle "Komiser Young bizi buraya maş fasulyesi çorbası içmeye getirmedi ya," dedi. "Niye içmeyelim ki? İhtiyar Zhang, ben ve kızlarım birer kase alalım," dedi annem. "Ana, ya çorba zehirliyse?" dedi Shanguan Lai de. Komiser Young gürültülü bir kahkaha atıp "Şah hanımın hayal gücü ne kadar da zengin," dedi. Ardından kepçeyi kaptığı gibi kazana daldırdı. Bir kepçe çorba alıp kolunu havaya kaldırdı. Çorba kıvamını göstermek ve kokusunun yayılmasını sağlamak için kepçedeki çorbayı kazanın içine geri döktü. Sonra kepçeyi bırakıp "Bu çorbanın içine bir paket arsenik ve iki paket fare zehri kattık. Çorbadan bir yudum alırsan 5. adımda bağırsakların patlayacak. 6. adımda yere yığılacaksın. 7. adımda vücudundaki tüm deliklerden kan boşalacak. Hala çorbadan içmek isteyen var mı?" dedi. Annem öne çıkıp bir kase aldı. Kasenin içindeki tozu yeniyle sildi. Kepçeyi alıp kazana daldırdı. Bir kase çorba doldurup büyük ablama uzattı. Ablam kabul etmedi. Annem, "Öyleyse bu kase benimdir," dedi. Kaseye doğru birkaç kez üfledikten sonra çorbadan deneme amaçlı bir yudum içti. Ardından deneme amaçlı birkaç yudum daha aldı. Sonra 3 kase çorba daha doldurup çorbaları 6 ve 8. ablamla küçük Sima Efendi'ye uzattı. Esirlerden birkaçı "Bize de birer kase verin, bizim sıramız. Çorbada zehir olsa da olmasa da içeceğiz," diye bağırıştılar. Yaşlı askerler kepçeleri ellerine aldılar. Genç askerler de kaseleri dağıtmaya hazırlandı. Bu bir süre böyle kase üstüne kase şeklinde devam etti. Silahlı askerler iki yana çekildi. Şimdi tam karşımızda gözlerini seçebileceğimiz bir açıda duruyorlardı. Biz onları görebiliyorduk ama onlar gözlerini esirlerin üzerinden ayırmıyordu. Esirler hep birden ayağa kalktılar. Kendi kendilerine sıra oldular. Bir elleriyle pantolonlarını tutuyorlardı. Diğer elleriyle ise çaresiz bir şekilde bir kase maş fasulyesi çorbası alabilmek için bir süre öyle boş boş bekledi. Eline bir kase çorba alan çorbayı döküp elini yakmamak için başı eğik ve çok dikkatli bir şekilde yürüyordu. İşte esirler böyle birbiri ardına bir elleriyle pantolonlarını tutarak diğer ellerinde maş fasulyesi çorbasıyla yavaş yavaş geldikleri köşeye geri döndüler. Ancak yere çömelince iki ellerini birden kullanıp kaseyi tutabiliyorlardı. Çorbalarını soğutmak için üfledikten sonra içmeye başladılar. Bir puf, hava ve şapırtılı küçük bir yudum, sıcak bir şey yerken ağzınızı yakmamak için denenmiş ve çok etkili bir yöntemdir. Ama deneyim yoksunu küçük Sima Efendi çorbadan koca bir yudum içti. Çorbayı tükürmek istiyor ama tüküremiyordu. Çorbayı yutsa yutamazdı. Ağzı öyle bir yandı ki. Esirlerden biri çorba alma sırası kendine geldiğinde "İkinci amca," diye fısıldadı. Kepçeyi tutan yaşlı asker başını kaldırıp karşısındaki genç yüze baktı. "İkinci amca, beni tanımadın mı?" "Benim ben Chang," dedi. Yaşlı asker elindeki kepçeyle Chang'ın elinin üstüne vururken "Kimsenin ikinci amcan oluyor be? Herhalde biriyle karıştırdın. Hem benim senin gibi yeşil derili bir vatan haini yeğenim olamaz," dedi. Chang "Amanın" diyerek elindeki kaseyi de ayağının üstüne düşürdü. Ayağı yanınca bir "Amanın" daha koyuverdi. Pantolonunu tutan eli can havliyle yanan ayağını yoklarken pantolonu da dizlerinden aşağı iniverdi. Yırtık ve kirli kiloluyla öylece kala kaldı. Ardından bir "Amanın" daha patlatıp iki eliyle pantolonunu kaldırmaya yeltendi. Doğrulduğunda iki gözü de yaşlarla dolmuştu. "İhtiyar Zhang, kuralları biliyorsun," dedi öfkeyle. Komiser Young, "Kim sana istediğin zaman adam dövme hakkını verdi ha? Seni askeri mahkeme ofisine bildireceğim. 3 gün hücre hapsi." "Ama bana ikinci amca diye seslendi," diye itiraz etti İhtiyar Zhang. Komiser Young, "Bahsevarım onun ikinci amcası Sındır da bunu bizden gizlemene ne gerek var ki? Eğer ona denilenleri hakkıyla yerine getirse o da imha birliğimize katılabilir. Delikanlı, kötü yandın mı? Birazdan sıyıcı gelip yarana merhem sürer. Çorba da dökülmüş, delikanlıya yeni kase ve fasulyesi biraz daha fazla bir çorba verin dedi. Talihsiz yeğen avantadan çorbasını alıp bir ayağı topallayarak sıranın ardındaki köşeye çekildi. Köşedekiler onun ardından çorba almak için sıraya girdiler. Bütün esirler şimdi çorbalarını içmekteydiler. Kesenin içi çorbayı içerken şapırdayan ağız sesleriyle dolu taştı. Yaşlı ve genç askerlerin şimdilik yapacak bir şeyleri olmadığından gençlerden biri dudaklarını yalıyor, diğerleri ise gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Yaşlardan biri kepçeyle kazanın dibini sıyırıyordu. Diğeri ise tütün kesesini ve piposunu çıkardı, pipo tüttürecekti. Annem kasenin ağzını ağzıma dayadı ama kasenin kalınlığından tiksinip bir kenara ittim. Ağzım annemin meme uçları dışındaki hiçbir şeye, bu şey ne olursa olsun, bir türlü alışamadı. Büyük ablamın burun deliklerinden küçümseyici bir horultu çıktı. Komiser Young ona bakınca ablamın yüzünde de küçümseyici bir ifadenin olduğunu gördü. Ablam, ben de bir kase maş fasulyesi çorbası içsem iyi olur dedi. Pek tabii, şu yüzüne bir bak, kurumuş patlıcana dönmüşsün. İhtiyar Zank, Şah Hanım'a hemen bir kase çorba getirin, bol kepçe olsun dedi Komiser Young. Az olsun dedi ablam. Öyleyse az olsun dedi Komiser Young. Ablam çorbayı aldı, bir yudum içip, şeker eklemeniz iyi olmuş Komiser Young. Neden sen de bir kase çorba içmiyorsun? O kadar çok konuştun ki dilin damağında kurumuştur dedi. Komiser Young iki parmağıyla boğazını yoklayıp, aynen öyle, İhtiyar Zank, bana da bir kase çorba, benimki de az olsun dedi. Komiser Young çorbası elinde ablamla birlikte maş fasulyesinin kalitesini tartışmaya koyuldu. Ablama kendi köyünde maş fasulyesinin kumlu bir çeşidinin olduğunu, bu fasulyenin şu su kaynar kaynamaz yumuşadığını, buradaki fasulyelere hiç benzemediğini, buradakilerin 2 saat kaynadıktan sonra ancak yumuşamaya başladıklarını anlattı. Maş fasulyesinin kalitesini tartıştıktan sonra sıra soya fasulyesine geldi. Bu ikisi sanki fasulye uzmanıydı. Hemen hemen bütün fasulye çeşitlerini tartıştıktan sonra Komiser Young konuyu fıstık çeşitlerine getirince ablam elindeki kaseyi yere fırlatıp çok kaba bir şekilde ''Seni Young denilen adam seni, sen nasıl bir dolap çeviriyorsun öyle?'' dedi. Young hafif bir tebessümle ''Şah Hanım, çok şüphecisiniz, şöyle bir yürüyelim hele, komutan Şah sizi yeterince beklemiştir.'' dedi. ''Nerede o?'' diye sordu ablam alay edercesine. ''Sizin hiç unutamayacağınız bir yerde elbet.'' diye cevapladı Young. Bizim evin avlu girişinde dikilen nöbetçiler kilisesinin kapısının dikelerinden bile çoktu. Doğu kanadındaki odanın önünde de bir grup nöbetçi vardı. Başlarında dilsiz sun duruyordu. Duvarın yanındaki bir tomruğun üstüne oturmuş elindeki Myanmar kılıcıyla oynuyordu. Kuş perisi de avludaki şeftali ağacının dallarından birinin çatalına tünemişti. Elinde bir salatalık vardı. Salatalığı ön dişleriyle azar azar dişliyordu. ''Hadi içeri girin.'' dedi Komiser Young. Ablama onunla güzel güzel konuşup ikna etmeye çalışın. Karanlığı bırakıp aydınlığın yolunda yürüsün artık. Ablam doğu kanadındaki odaya girer girmez keskin bir çığlık attı. Biz de hemen içeri atıldık. Şah Yuelang'ın kendini tavanın girişine kirişine asmış olduğunu gördük. Üzerinde yünden yeşil bir üniforma vardı. Ayaklarında dize kadar gelen parlak binici çizmeleri vardı. Onu niyeyse hep daha kısa boylu hatırlardım. Ama kendini asmış olduğu kirişin oradan gözüme bir başka son derece uzun göründü. Ayrım sonu sayfa 277.